Ayrım 10. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 109. Mehmet Barlas'ın 4 yıllık maaşı. İhlas'tan büyük paralar kazanan gazetecilerden biri de Mehmet Barlas'tı. İhlas, Bursa Yalova elektrik dağıtım ihalesine talip olunca Enver Bey Barlas'ın gönderilme zamanının geldiğini düşünerek bir gün onu holding binasındaki odasına davet etti. Mehmet Bey, sizin yüzünüzden bana büyük baskılar var. Onu göndermezsen seni batırırız diyorlar. Hem asker hem Mesut Yılmaz size karşı. Bak bu torbada 4 yıllık maaşınız var. Size çalışmadan bu parayı veriyorum. Ne olur bunu alın ve beni affedin. Mehmet Barlas, hayır çalışmadığımın karşılığını almam demedi ama teşekkür etmeyi esirgemedi ki bunu bana anlatan Enver Bey'di. Sordum. Adama çalışmadığı 4 yıllık ücreti niye verdiniz Enver abi? O bana Tansu Çiller'in emanetiydi. Onun emanetine ihanet etmem. Teyzemin kocası. 28 Şubat'ta asker üzerinden itibar devşiren bir başka isim Mehmet Soysal'dı. Eğitimi olmayan bu çocuğu 1986'dan beri tanıyordum. Türkiye Gazetesi'nin İstanbul bürosunda çalışırken Kenan Akın ile Fuat Bol'a öğle yemeği için Laleli'deki Hacı Bozanoğlu'dan lahmacun taşırdı. Evet bu çocuk 28 Şubat süreci günlerinde birden ortaya fırladı ve Fevzi Türkeri Paşa benim teyzemin kocası dedi. Deyince de o aralar Genelkurmay Başkanlığı nezdinde iyi ilişki arayan Enver Ören'in dikkatini çekerek kurum içinde önemli görevler aldı ki bir ara haber dairesi başkanı bile oldu. Eğitimsiz olan bu delikanlı cin gibiydi ve çok sık TGRT'ye çıkardı. İş adamı Yılmaz Ulusoy'a hayatını yazayım diyerek aile bilgilerini aldı. Bu konu bağlamında bir gün Ömer Lütfi Mete Nazif okumuş ve ben sohbet ederken Ömer Lütfi ilginç bir şey anlattı. Sebo, bu Mehmet Soysal enteresan bir çocuk. Bana bir gün Ömer abi bir haftada 12 milyar kazanmak ister misin dedi. Ben de helal olursa isterim dedim. Helal helal, bir kitap yazmanı istiyorum diyerek bilgileri içeren notları bana verdi ve Yılmaz Ulusoy'un hayatını yaz dedi. Parayla başkası adına kitap yazmak çok zoruma gitti ama o aralar paraya çok ihtiyacım vardı ve yazdım. Dramatik olan Mehmet Soysal'ın bu kitap işi için Yılmaz Ulusoy'dan sadece yazması için 130 milyar lira aldığını söylemesiydi. Enver Ören'in Melekleri. 28 Şubat günlerinde İhlas bünyesinde gözlediğim bir başka komiklik, Enver Ören'in Ali Baransal ile beraber yanlarına TGRT'nin manken misali alımlı spiker ve kızlarıyla Ankara'daki devlet kurumlarını bir bir dolaşmalarıydı. Komik olan bu ziyaretler TGRT'de haber olarak da yayınlanıyordu ve bu hadise kısa bir süre sonra başkentte Charlie'nin Melekleri misali Enver'in Melekleri diye alaya alınmaya başlandı. Bir gün bu yanlışı Enver Ören ile Ali Baransel'in yanında dillendirdiğimde Baransel hemen atılıp TGRT için imaj yapıyoruz Sabahattin'ciyim demez mi? Bu imaj yapma işini o kadar ileri götürdüler ki Enver Ören şöyle bir ithama bile muhatap oldu. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz alternatif programıma katılmak için ANAP İstanbul Milletvekili Cavit Kavak ile TGRT'ye geldi. Başbakan geleceği için Enver Ören de orada. Halka olup sohbet ederken TGRT spikeri eski güzellik kraliçesi Jülide Ateş birden içeri girdi. İçeri girmesiyle de Enver Bey başbakanın varlığına rağmen onu ayağa fırlayarak tabir yerindeyse sultan misali karşıladı. Dahası Jülide'nin babası yaşındaki Yalçın Özer'i yerinden kaldırarak Jülide Hanım'a niye yer vermiyorsun diye azarladı ki Jülide Ateş bile Yalçın Özer'e yapılana bozuldu. 10 dakika sonra stüdyoya inmek için asansöre binmek üzereyken hemen arkamızda olan Enver Ören'i umursamayarak ve biraz da yaptığına tepki koymak için Cavit Kavak yüksek sesle şunu söyledi. Sabahattin, Jülide Ateş Enver Bey'in sevgilisi galiba, çok belli ediyor. Cevabım şu oldu, sevgilisi olsa öyle davranır mı? Evladı gibidir, imaj yapıyor. Ali Baransel'li, Jülide'li ve güzel kızlarlı imaj heyeti bir gün MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'yi ziyaret eder. Enver Bey Bahçeli'ye, bu bina size yakışmıyor, size güzel bir genel merkez binası inşa edip hediye edeyim der. Bahçeli durduk yerde yapılan bu teklife bozulur. Kahveler gelince MHP lideri sigara yakar. Enver Ören hemen sigaranın zararlarını anlatmaya başlar. Bahçeli yine bozulur ama yutkunur. Derken Enver Bey ihlas içinde çalışanlarına yaptığı gibi bir şeyi tasdik anlamında yanında oturan Bahçeli'nin dizine dokunarak ha şöyle der demesiyle Devlet Bahçeli ayağa fırlar. Ne yapıyorsunuz? Çekin ellerinizi üstümden. Enver Bey şaşkın. Sayın Bahçeli, pardon, bu benim samimiyetimi gösterme biçimidir, affedersiniz.
Ben öyle samimiyet istemiyorum.
Enver Ören tekrar özür diler ama ayağa kalkan Bahçeli bir türlü yerine oturmaz. Bunun ne anlama geldiğini kavrayan Ören bize müsaade deyip ardında imaj heyeti melekler kapıya yönelir. Jülide ateşe yerini vermediği için azarlanan Yalçın Özer yazıları kesilince bunalıma girdi. Ve bir gün Enver Ören'e efendim bu yaştan sonra ben yazarlıktan başka ne iş yapabilirim diye sordu. Ali Baransel, Kenan Akın ve benim olduğum o ortamda Enver Bey şu karşılığı veriyor. Yalçın, senin asıl mesleğin doktorluk değil mi?
Evet.
Hemen bir muayenehane aç.
Benim ihtisasım yok, pratisyen ekibim. Ayrıca tıp yenilendi, ben 15 yıldır koptum.
Hiç önemli değil. Sen gelen bütün hastalara aspirin yaz. Zararı yok, faydası var. Enver Bey'in bu ifadesine Ali Baransal ile Kenan Akın kahkaha attı. Ben ise Yalçın Özer'den hoşlanmamama rağmen bu biçimde eğlenilmesini onaylamadım ve tepki olarak odayı terk edip lavaboya gittim. Çok sürmedi, Yalçın Özer lavaboya ağlayarak girdi. Fehmi Korun'un namaza başlaması ve Fehmi Korulu bir anekdot daha. Fehmi bir gün TGRT'de program yapma görüşmesi için başka bir iş vesilesiyle Ankara'da olan Enver Bey'in yanına geldi. Ören görüşmeye başlamadan önce hiçbir zaman aksattığına şahit olmadığım namazını kılmak için ayağa kalkıp yan odaya yürüdü. Baktım Fehmi dahiler herkes peşinde. Enver Bey odaya girmeden diğerlerinin aksine benim ayağa kalkmadığımı görünce şöyle seslendi.
Sabahattin, sen gelmiyor musun?
Enver abi, ben malumunuz namaz kılamıyorum. Şimdi arkanızdan gelip kılarsam bu Allah için değil sizin için olur ki bu münafıklıktır. Enver Ören tam bir Karadenizli bu çocuk. İçi dışı bir der ve odaya girer. Tam o anda Fehmi Koru'ya lafı çaktım.
Fehmi, sen eskiden namaz kılmazdın. Maşallah şimdi kılmaya başladın. Hemen odaya daldığına göre belli ki abdestsiz de gezmiyorsun.
Enver Ören'in gizli kasetleri. İhlas'ın hikayesinde Enver Ören nasıl temel özne ise Kamil Tekin bir başka çok önemli figürdür. O kim mi? Enver Ören'in şoförü. Türk Silahlı Kuvvetlerinden mürtecilik suçlaması ile Teğmenken atılanlardan. Şoför Kamil'in önemli olması kısa süre içinde İhlas Holding'i eline geçirir, bir pozisyona yükselmesi ve de Enver Ören'i teslim almasıdır. Öyle ki İhlas Holding'i ve Enver Ören'i Kamil Tekin'in elinden MİT ile Cumhurbaşkanı Demirel kurtarmıştır. Hikayesi özetle şöyledir. Kamil'in İhlas'ta şoförlükle başlayan macerası sırasıyla Enver Ören'in özel kalemi, danışmanı, sırdaşı ve nihayet Holding'deki resmi vekilliğine kadar boyutlanmıştır. Elektronik teknolojiye meraklı olan Kamil Tekin, Enver Bey ile sık gittiği yurt dışı gezilerinde teknoloji harikası olan dinleme ve kayıt cihazları edinmiş ve bunlarla Enver Ören'in bütün yaşamını kayda almıştır. İlginç olan yapılan bu kayıtların bazılarından Enver Bey'in bilgisi olmasıydı ki Enver Bey bir gün bu durumu bana şöyle izah etti.
Sabahattin, bizim Kamil dini sohbetlerimizi kaydedip bunu senaryo dönüştürüyor ve o senaryo TGRT'ye film oluyor. Ayrıca ben öldüğümde Kamil belgeselim için döküman topluyor.
Enver Bey'den aldığı açık destek sayesinde bütün holding üst düzey yönetimini hizaya sokan Kamil'i takmayıp tersine onunla uğraşan tek kişi bendim ki ileride aktaracağım gibi bundan dolayı beni vurması için kiralık katil bile tutmuştu. Kamil Tekin kısa zamanda içinde Enver Bey'in yaşam koçu oldu ve ona yeni bir dünya sundu. Özel hayata girdiği için burada ayrıntılarını veremeyeceğim alemli yat gezileri, İsviçre, Kıbrıs, Malta, Antalya, Ukrayna, Berlin alemleri hep Kamil Tekin'in Enver Ören'e tattırdığı yeni dünya lezzetleriydi.
Öyle ki Enver Ören 40 yıl önce İtalya'da master yapmaya gittiğinde tanıştığı kızı bulmak için şoförü Kamil ile 3 gün onu araştırdı ki bunu bana anlatan Enver Bey'di. Tabii bütün o alemler ayrıntılarına kadar gizli kameralarla bir bir kaydedildi. Hüseyin Bayraktar misali bazı alemci arkadaşlarından dinlediğim bu tür organizasyonlara ilaveten Kamil Tekin TGRT ile İhlas Holding'teki patron katını uzun bacaklı, iri göğüslü manken kızların cirit attığı bir güzellik merkezine dönüştürdü. Enver Ören adına sınırsız para harcama yetkisi olduğundan para ile hükmeden Kamil Tekin, 90'lı yılların ortalarında pahalı olmasına rağmen oraya buraya dizüstü bilgisayarları bile beşer onar hediye ediyordu. Bir gün Mesut Yılmaz'ın özel kalemi Semra beni arayarak, ''Kamil diye biri bana pahalı hediyeler göndererek telefonda Enver Bey'in vekili benim haberiniz olsun.'' dediğini söyledi. Enver Bey'in gözünde oğlu Mücahit'ten bile önemli görünen Kamil Tekin siyasilere nüfuz etmeye çalıştı. Ama ben ona engel oldum ve hediye taarruzuna rağmen Ankara'da nüfuz kurdurmadım. Kamil ile biz açıktan çatışınca Enver Bey bir gün bana ''Sana büyük bir sır vereceğim ama ölümüne kadar saklayacağına söz ver.'' dedi ve anlattı. ''Selahattin, Kamil MIT'in adamı. Onu beni takip için yanıma monte ettiler ama o bana ve davama inanıp MIT'ten olduğunu itiraf etti. Şimdi MIT'i idare ediyor. Ayrıca MIT müsteşarı Sönmez Köksal onun teyze çocuğudur. İnanmadım ama yine de acaba mı diyerek araştırmaya başladım. Bir gün Kenan Akın ile beraber Cevat Öneş'ten sonra MIT'te psikolojik istihbarat başkanı olan Cem Koca ile yemekte buluştuk ve orada bir pundunu bulup Kamil Tekin'i sordu. Cem Koca güldü ve ''O sahtekardır, dikkat edin.'' dedi. Bu arada Cem Koca aile kimliğini açıkladı. ''Sabahattin Bey, Enver Bey'e söyleyin, o beni bilmez, tanımaz ama ben onun akrabasıyım ve o kimliğimle o adamdan uzak dursun.'' diyorum. ''Ben Enver Bey'in kız kardeşi Muazzez Hanım'ın kocası olan Faruk Koca'nın kuzeniyim. Enver Bey'in kardeşi benim yengem.'' Ertesi gün bu bilgiyi ve söyleneni Enver Bey'le paylaştım. Ama Enver Bey Kamil'e adeta iman etmiş durumdaydı ve aktardıklarıma inanmadı. Kamil bu arada Enver Bey'i kandırıp siyasileri güya tehdit edip büyük ihaleler almak için dosya toplama işlerine girişince Enver Bey'i uyardım ve ''Siz çete misiniz, cemaat mi yoksa iş adamı mı? Bu adam başınızı belaya sokacak.'' dedim. Enver Bey Kamil Tekin ile beni birkaç defa iyi ilişkiler kuralım diye buluşturdu. Ve Kamil bana Yalçın Özer ile kardeşi gibi benimle beraber ol, seni abat ederim filan dedi. Ama mizacım eğilmeye ve erketeliğe müsait olmadığından sürekli hayır dedim. Hatta bir keresinde terbiyesizce bir laf edince tokatı patlattım. Zaman içinde Kamil'i yakından tanıyınca ona dair hükmüm çok zeki ama ruhsal problemli biri olduğuydu. Düşünün, Filipinlerin eski devlet başkanlarından Marcos'un karısı Imelda Marcos'a ait olduğu ve İsviçre Bankası'nda bulunduğu ileri sürülen 500 milyon doları Türkiye'ye ve ihlasa getireceği noktasında Enver Ören'i bile ikna etmişti. Enver Bey bir gün bana bunu anlatınca, ''Siz de buna inandınız öyle mi? Yazık Enver abi.'' demiştim. Ayol havamı buldum. Kamil Tekin Enver Ören üzerinde o kadar etkiliydi ki bazı ünlü sanatçılar onun sayesinde TGRT ile iş yapıyordu. Bu durum Ali Baransel zamanında da devam etti. Ali Bey sadece askeri manipüle etme adına şapkaydı ve onun için büyük paralar alıyordu. Kurum içinde yetkisi yoktu. Ali Bey bu duruma bir gün dayanamayıp ''Beni sanatçı kılıklılar bile adam yerine koymuyor.'' diye Enver Ören'e dert yanınca Enver Bey, ''Söz, bundan sonra sadece sen yöneteceksin ve ben dahil hiç kimse işine karışmayacak.'' dedi. Ama ertesi gün şu olay yaşandı. Gülben Ergen'in TGRT'deki gündüz programına konuk olan Bülent Ersoy, ''Ayol havamı buldum, yarım saat uzat bu programı.'' deyince Gülben Ergen hay hay deyip reklam arasında Ali Baransel'i aradı ve ''Yarım saat programı uzatıyorum.'' dedi. Baransel ''Olmaz, karar aldık, bundan böyle hiçbir program sarkmayacak.'' karşılığını verdi. Bunun üzerine Gülben Ergen ''Kimsin sen be? Ben şimdi Enver Bey'i arıyorum.'' deyip cep telefonundan Enver Ören'i aradı ve anında okey'i aldı. MIT müsteşarıyla yenemeyen yemek. Tekrar Kamil Tekin'e dönelim. Kamil burada boş durmadı ve benim yerime Ankara temsilcisini aradı ve Hürriyet'ten Melih Yalman gibilere sözler verdi. Beni görevimden aldırmak için yanına Yalçın Özer'i alarak Enver Ören'in çok değer verdiği Tansu Çiller'e gittiler ve o kanaldan beni kovdurmaya kalktılar. Lakin sonuç alamadılar. Fevzi Karaman'ı paşalar istiyor deyip Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'nden aldıran Kamil Tekin'in gücü bana yetemedi. Enver Ören'in benimle olan yakın ilişkisi benim samimi ve açık olduğumu bilmesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca işimi iyi yapıyordum ve Ankara'daki çevre ve ilişkilerimin farkındaydı. Benim bir özelliğim patronun ismi ne olursa olsun çalıştığım kuruma olan bağlılığım, yani aidiyet duygumdur. Vefaya inanırım. Ancak ihanete uğrarsam onu sineye çekmem ve elimden geldiğince intikam almaya çalışırım. 2000'li yılların başlarında TGRT Türkiye Gazetesi'nden istifa edip Cem Uzan'ın Star grubuna Ankara temsilcisi olmadan önce hem Sabah grubundan hem de Akşam gazetesinden ısrarlı teklifler aldım. Sabahtan Zafer Mutlu ve Güngör Mengi ile İstanbul'da gazete binasında görüştüm. Zafer Mutlu'nun ısrarına rağmen Enver Bey ayrılmama izin vermedi. Akşama ise o dönem icra kurulu başkanı olan Sualp Kalleci'nin 10 bin dolar maaş, 250 bin dolar transfer ücreti teklifini az bulduğum için gitmedim. Buradan hareketle Türkiye Gazetesi ve TGRT'den kovulmak gibi bir derdim yoktu. Dolayısıyla Kamil Tekin'den bu bağlamda hiç çekinmiyordum. Kamil Tekin Enver Bey'i de her zeminde zora düşürüyordu ama Enver Ören bunu görmüyordu. Mesela ABD Başkanı Clinton için Çankaya Köşkü'nde verilen yemeğe davetsiz katılmış ve masada ismi olmayınca o masadan o masaya geçip milleti kendine güldürmüştü. Nihayetinde ayakta kalınca garsonlar tarafından dışarı çıkarıldı. Bir gün bunun böyle devam edemeyeceğini düşünerek şoför Kamil'in maskesini indirmek adına MİT müsteşarı Sönmez Koksal'dan Enver Ören adına yemekli bir randevu istedim. Sönmez Bey eksik olmasın kabul etti ve ikimizi akşam yemeğine davet etti. Enver Bey'e bunu bildirince bayram etti çünkü MİT onun için genelkurmay misali çok önemli bir kurumdu. Tam yemeğin yeneceği günün sabahında bir telefon. Sabahattin, ben yemeğe gelemeyeceğim. MİT müsteşarına çok hasta olduğumu söyle. Hasta mısınız Enver abi? Sana yalan söyleyemem, değilim ama sen öyle söyle. Peki ne oldu? Bir şey sorma, müsteşar beye öyle söyle. Telefonu kapattım ve Sönmez Köksal Bey'e Enver Bey'in çok hasta olduğu yalanını söyleyip özürlerimi ilettim. Enver Bey bu durumu ilk baş başa görüşmemizde bana şöyle açıkladı. Sana söylemiş miydim? Sönmez Köksal Bey bizim Kamil'in teyze çocuğu. Sen Sönmez Bey'den randevu isteyince Sönmez Bey Kamil'i arayarak ön kibar aradı, onu kıramadım. Ben prensip olarak basınla yemek yemiyorum. Ön kibarı kırmadan bunu hallet demiş. Ben de onun için hastayım diyerek gelmedim. Bunu dinleyince Enver Bey, bu adam sahtekar ve çok basit yalanlar söylüyor. Çünkü o yemek yenseydi bütün foyaları ortaya çıkacaktı dedim. Enver Ören hiddetlendi bana, sen benden akıllı mısın dedi. Ve o gün Çankaya Köşkü'nde resepsiyon var, Kamil Tekin yine Enver Ören'in yanında. Tek başıma salonu tutularken hiç teamül olmadığı üzere MİT müsteşarının orada olduğunu görmez miyim? İçimden bingo deyip Enver Ören ile onu takip eden Kamil Tekin'e çaktırmadan salon turu diye alıp Sönmez Köksal'la karşı karşıya bıraktım. Bu arada kaçmasın diye Kamil'in koluna girip sıkıca yakaladım. Sayın müsteşarım, nasılsınız? Enver Bey çok hastalandı, o gün yemeğe gelemedik. Enver Bey geçmiş olsun, size özel yemekler hazırlatmıştım. Kamil Tekin gibi Enver Ören'in de yüzü bembeyaz ki Kamil bir ara kolumdan çıkmak istedi ama bırakır mıyım? Sönmez Köksal'a Kamil Tekin'i göstererek bu arkadaşı bir yerlerden hatırlıyor musunuz diye sordum. Köksal dikkatle süzdükten sonra hayır, çıkaramadım dedi. Efendim affedin, kendisi bizim kurumdan ve kurumun içinde sürekli Sönmez Bey benim teyze oğlum diyor, herhalde şaka yapmış. Herhalde sayın önkibar, zira benim teyzem yok ve bu arkadaşı ilk defa görüyorum. Sönmez Bey ile lafı uzatmadan vedalaştıktan sonra Enver Bey'in keyfi kaçtı ve ben gidiyorum dedi. Resepsiyon salonundan araçların olduğu yere gidene kadar ne Enver Bey ne Kamil Tekin tek bir söz etmedi. Enver Bey sen kal demesine rağmen o anın keyfini çıkarmak için özellikle uğurladım. Bu şekilde Kamil'in yüzündeki maskeyi indirmeye başlamış ve Enver Bey'in zihninde nihayet istifhamlar yaratmıştım.
Kamil beni rehin aldı. Bütün bunlar olup biterken Kamil Tekin de boş durmadı ve benim ayda 500 dolar civarı maaşla çalıştırdığım sekreterime ayda 4000 dolar maaş verip beni de izlemeye aldı. Hadiseyi deşifre edip Enver Ören'in karşısına dikildim ve ya Kamil gidecek ya da ben dedim. Enver Ören bunun üzerine beni Sarıyer'deki yalısına çağırıp odayı kilitledi ve ağlamaklı bir eda ile "Sabahattin, Kamil beni rehin aldı" dedi. Nasıl rehin aldı dememle, yıllardır her hareketimi kasete çekmiş, bir gün onu kovmaya kalktığımda o kasetlerin kopyalarını önüme koydu. Ondan dolayı onu sana ve diğer abilere karşı hep korudum ama mecburdum, söyle ne yapabiliriz dedi.
Fedakar, cefakar ve şövalyeyiz ya, Enver Ören ile beraber kasetlerin orijinallerini Kamil'den almak için durumu değerlendirdik. Hiçbir karşılık vaadi olmadan ve beklemeksizin tamamen bana müracaat eden patronuma, yani işimi ve aşımı veren birine yardımcı olmaya karar verdim. Sonrası mı? Konunun hassasiyeti bağlamında ayrıntı vermeyeceğim ama Enver Ören yine korktu ve kendi yaptığı planı uygulayan beni ortada bıraktı ki az daha başım kanunlarla derde giriyordu. Düşünün, ben Enver Ören'in ısrarlı talebiyle hiçbir çıkarım olmaksızın kendimi riske ederek yardımına koştum ama o beni açıktan sattı. Hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından biridir bu olay. Enver Ören'e bunu neden yaptınız diye sorunca, mecbur kaldım yoksa benim ipimi çekeceklerdi. Seni feda ettim dedi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 122.